burada kalacağız.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biz burada kalacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Begül Taşçı, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Bizlere ulaşabilirsiniz +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız, belge geçer numaramız +90 312 463 32 84, blog adresimiz bizburada.blogspot.com. ...2018 yılı itibariyle Almanya Türk toplumunun siyasal, sosyal konumunu, Türkiye-Almanya ilişkilerindeki son durumu konuşacağız. Konuklarımız da bizlerle birlikteler. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver. Hocamız hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan. Siz de hoş geldiniz Sayın Mercan.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Ve bugün stüdyomuzda gazeteci Ayhan Şimşek'i de ağırlıyoruz. Sayın Şimşek, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Can Hocam, sizinle başlayalım efendim. Buyurun. Genel değerlendirmeye. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenleri açısından konuyu konuşacağız. Türk toplumunun siyasal ve sosyal konumunu nasıl yorumlarsınız?
Evet, işte artık neredeyse iki sene doluyor. Bu iki ülke arasındaki çeşitli vesilelerle yükselen bir gerginlik yaşanıyor. Yani bundan iki yıl önce, 2016'nın Nisan ayında ilk ciddi problemle karşılaşıldı. İşte Jan Böhmermann isimli bir işte sanatçı tırnak içinde. Onun yazdığı bir şiir adeta bir küfürname Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iki ülke arasındaki ilk ciddi krizin çıkmasına neden oldu. Şimdi hemen akabinde 2 Haziran'da işte Alman Meclisi'nde, Federal Meclis'te Ermeni soykırım tasarısı oylandı ve kabul edildi. Arkasından işte sürekli böyle bir karşılıklı söz düelloları, karşılıklı işte atılan adımlar, bilhassa Alman basınında Türkiye aleyhine devam ettirilen ve giderek şiddeti de arttırılan bir kampanya, iki ülke arasındaki ilişkilerin maalesef son iki yıl içerisinde ciddi biçimde bozulmasına neden oldu. Bir ara böyle işte Sayın Başbakan'ın Almanya ziyareti sırasında bir yumuşamanın da başlamakta olduğu şeklinde en azından izlenimler edindik. Ama işte bir takım Alman vatandaşlarının Türkiye'de hapsedilmesi, işte daha sonra işte bunlardan bir gazetecinin serbest bırakılması, diğer bir gazetecinin bırakılması falan, bunlar sürekli Alman kamuoyunda Türkiye konusunda, Türkiye konusunu bir kere ön plana çıkardı ya, ve olumsuz bir şekilde ön plana çıkardı. Aynı şekilde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı var olan bir ciddi antipatinin köpürtüldüğünü gördük. Şimdi bu tabii Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız açısından son derece rahatsızlık verici, son derece olumsuz bir ortam. Vatandaşlarımızın aynı anda iki ülkeye olan bağlılıkları sorgulanmaya başladı. Yani Türkiye'ye bağlı olan bir Almanya'da yaşayan bir Türk, hatta Alman vatandaşı olan bir Türk'ün aynı zamanda Almanya'ya da bağlı olabileceği, ona karşı da bir sadakat duygusu içerisinde olabileceğine ilişkin şüpheleri sürekli dile getirmeye başladılar. Ve tabii bütün bunlar başarısız olmuş bir entegrasyon konseptinin ardından yapılıyor. Çünkü bu işte yaklaşık 10-12 yıldır devam eden, belki biraz daha uzun zamandan beri devam eden iddialı bir entegrasyon mühendisliği söz konusuydu. Ve tamamen kültür odaklı, işte dini inanç odaklı. İşte bunlardan vazgeçerseniz, işte aidiyetinizden vazgeçerseniz işte Almanya'ya entegre olmuş sayılırsınız şeklinde bir yaklaşım öteden beri resmi politika olarak da kabul ediliyor. Yani şimdi hal böyleyken Vatandaşlarımızın tabii orada huzurlu ve mutlu bir şekilde hem kendilerini geliştirmeleri hem de içinde yaşadıkları topluma katkıda bulunmalarını beklemek yanlıştır. Yani bu aslında bir nevi ham hayal haline döndü. En son iki Türk futbolcunun, ki ikisi de Almanya milli takımında oynayan Alman vatandaşı, İngiltere'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret sırasındaki Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmeleri ve formalarını hediye etmeleri Almanya'da birdenbire en birinci konu haline geldi. Yani dünyada başka mesele yok, başka sorun yok. Ve işte aynı günlerde mesela İsrail'de katliamlar oluyor falan. Onun da önüne geçecek şekilde. İşte bu iki futbolcunun nasıl olur da Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı böyle bir nezaket ziyaretinde bulunabilirler veyahut da bir fotoğraf verebilirler. İşte bir bağlılık ifadesi sayılabilir bu fotoğraf. Dolayısıyla acaba Alman milli takımından atalım mı falan şeklinde bir tartışma başlatıldı. Bunlar tabii meseleleri çözmeye hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Aksine gittikçe artmasına neden olan bir şey. Dolayısıyla bir yerde bir frene basmaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kamuoyunda köpürtülen bu Türkiye aleyhtarlığı, Türk aleyhtarlığı, İslam aleyhtarlığı bir kere yani en azından Almanya'da sadece yaşayan oradaki Türkler ve diğer göçmenler için değil, aynı zamanda genel Alman toplumu açısından da kabul edilebilir ve onların yararına olmayan bir şeydir. Yani kabul edilir olmayan bir şeyin için sürdürürler. Bu siyasetin bu konuya mutlaka el atması gerekir. Yine son bir noktayı belki altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi Enesu davasının sonuna gelindi. Enesu davasının sonuna gelindi ama Enesu davasında bütün bu cinayetleri, yani işte o Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün, terör örgütünün işlediği cinayetlerin geri planında ne olduğu, hangi devletle, devlet kurumlarıyla hangi ilişkilerin olduğuna ilişkin birçok konu karanlıkta bırakıldı. Yani mahkemenin sanki böyle bir çabasının olmadığı düşüncesi ortaya çıkmış vaziyette. Nitekim bu konuda kitap yazan Mehmet Daima Güler, ki müdahil avukattır, bu konuyu özellikle açık açık söylüyor. Yani ortaya çıkmasın istendi, anlaşılıyor ki diyor. Şimdi bu politikaların devamı gerçekten de Almanya'nın barışına, Alman toplumunun işte içinde bünyesinde barındırdığı milyonlarca işte Türk, Müslüman, diğer göçmenlerle huzur ve uyum içinde yaşamasına engel teşkil etmekte. Yani siyaset kurumu, özellikle ana akım siyaset kurumu, hani bırakın o aşırıları, ana akım siyaset kurumu bunu görmezden geliyor. Ve bu tabii hoş bir şey değil. İşte bu aynı zamanda da Türkiye-Almanya ilişkilerinin önemli problemlerinden biridir. Türkiye açısından Alman siyasetinin, Alman devletinin ve Alman kamuoyunun Türklere ve Türklere bakışı konusunda mutlaka bizim de çok bilgi sahibi olmamız ve siyasetimizi ona göre dizayn etmemiz gerekmekte. Vallahi yakın bir gelecekte bu sorunların ortadan kalkacağına pek inanamıyorum maalesef.
Evet. İki yıldır devam ediyor tabii Türk-Alman ilişkilerindeki evet. iniş çıkış. Biz ikinci bölümde bu konuyu konuşalım istiyoruz, Türkiye-Almanya ilişkilerindeki son durumu. Şimdi Almanya'da yaşayan Türk toplumunun mevcut durumunu değerlendirmenizi isteyeceğiz Sayın Şimşek.
Evet, aslında hocamın anlattığı yerden devam edersek belki Almanya'daki Türkler şu ana kadar olmadığı kadar büyük bir kamuoyu baskısı ya da medyanın yarattığı Türkiye aleyhtarlığı diyelim. Ya da günlük hayatta artan bir ayrımcılıkla karşı karşıyalar. Özellikle bu son iki yıldaki tartışmaların medyada neden olduğu hava, atmosfer Türkler üzerinde çok ciddi negatif etkileri oldu. Bunu günlük hayatta pek çok konuştuğumuz Türk'le de görüyoruz. Yani Türk vatandaşıyla konuşurken de görüyoruz. Aslında son 10 yılda belki Türklerin siyasi katılımı konusunda çok ciddi ilerlemeler olmuştu. Mecliste daha fazla Türkiye kökenli milletvekili gördük. Eyalet meclislerinde gördük. Pek çok başarılı Türk genç toplumsal hayatın her alanında, sadece siyaset değil, sporda, sanatta, kültürde, medyada artan oranda biz Türkiye kökenlerinin öne çıkmaya başladığını gördük. Bunlar çok olumlu gelişmelerdi. Ancak bu son iki yıldaki yaşanan gelişmeler bunları gölgeledi. Çünkü şunu görüyorsunuz, Alman medyasında Türkiye ile ilgili belli şablonlar oluşmaya başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepkiler, Türkiye'deki sisteme yaşananlara ilişkin belli şablonlar oluştu. Ve Almanya'daki Türkiye kökenlerden de nasıl medya belli bir tavır bekliyorsa bu şekilde tavır göstermelerinin beklenmesi de onlarla benzer şekilde görüş ifade etmeleri beklentisi bir baskı haline geldi. Örneğin işte siz işte Erdoğancı mısınız, Erdoğan'a karşı mısınız gibi. Mesela bunlar okullarda konuşulmaya başladı. Örneğin çok başarılı Türkiye kökenliler, Alman anayasasına bağlı, Almanya'da doğup büyümüş, belki bir Alman'dan çok daha iyi Almanca konuşup yazan başarılı insanlar kamuda görev yaparken acaba siz Türkiye devletine mi çalışıyorsunuz gibi soruşturmalar, yani soruşturmalar derken hani kamuoyundaki tartışmalar, medyada çıkan haberler, çok başarılı mesela Türkiye kökenli bir polis memuru hakkında ortaya atılanlar. Almanya'da biliyorsunuz Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin 1000 kadar camisi var Alman genelinde ve bunlar Almanya'daki Türk vatandaşlarının kurduğu dernekler ve bunların 40-50 yıldır belki Almanya'da faaliyetleri var. Hem vatandaşların dini ihtiyaçları hem diğer yandan kültürel faaliyetleri ki bunların bir kısmı entegrasyonda çok ciddi katkısı olan faaliyetler. Almanca, çok kültürlü Türkler ve Almanları bir araya getiren etkinlikler ama son dönemde DİTİB'le alakalı da çok ciddi suçlamalar gelmeye başladı. Öyle bir ortam oluştu ki Almanya'daki pek çok Türk vatandaşının bir anlamda artık ya burası çekilmez hale geldi. Yani Almanya artık eski Almanya değil gibi çok fazla serzenişini gördük. Bu işin bir boyutu. Aslında bir diğer boyutu da aşırı sağcı İslamofobik AfD Partisi'nin Almanya için alternatif hareketinin bir anda çok ciddi bir yükselişe alması ve %12'ler oy oranıyla ilk kez federal meclise girmesi. Bu Almanya siyasetinde başlarda aslında çok küçümsenen bir hareketti. İşte bu sadece Doğu Almanya'da henüz demokrasiyi anlamayanların kurduğu bir hareket vesaire gibi ya da onların destek verdiği gibi görülüyordu ama çok kısa bir sürede bunların bu kadar büyük bir oy oranını alması merkez partileri de etkilemeye başladı. Örneğin Hristiyan Demokratları, hatta Sosyal Demokratları bile. Çünkü bu seçim yarışında AfD'nin yükselişi bazı siyasetçiler o zaman biz de göçmen karşıtı, Türklerle alakalı negatif ya da İslam karşıtı açıklamalar yapıp biz de seçmenden biraz oy toplar mıyız düşüncesini beraberine getirdi. Ve bu çok ilginç tartışmaları Almanya'da beraberine getirdi. Yani bunun pek çok örneğini görüyorsunuz. İşte kamu binalarında haç takılmasından tutun da işte kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi ya da bir liberal partinin eş başkanının yaptığı açıklamalarda tüm göçmenleri potansiyel suçlu gibi görmesi. Çok ilginç bir ortam oluştu Almanya'da ne yazık ki son 1-2 yıl sonucunda. Bunun pek çok nedeni var ama bir taraftan bu Türkiye tartışmaları, Türkiye aleyhtarlığı, bir taraftan aşırı sağın yükselmesi ve medyanın burada oynadığı olumsuz rol ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Ama diğer taraftan geçen açıklanan bir anketi değinmek istiyorum çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Almanya'da bir sık sık İslam Almanya'ya ait midir tartışmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. İlk kez Christian Wolff bundan yıllar önce İslam da Almanya'ya aittir demişti ve o dönem bu çok tartışılmıştı. Hristiyan Demokrat bir cumhurbaşkanı İslam da Almanya'ya aittir demişti. Bu dönem genel olarak hani olumlu karşılandı ama bazı daha tutucu kesimler ya da yine bu aşırı sağcı kesimler buna çok karşı çıkmıştı. Ama tabii ki bu son dönemde Suriye'de yaşanan olaylar, işte IŞİD olayı, DEAŞ olayı, Batı'da bazı kesimlerin bilinçli olarak İslamofobiyi körüklemeye çalışması, böyle bir ortamda bu tartışmalar yeniden Almanya'da ısıtılmaya başlandı. Özellikle AfD de bunu ısıtmaya çalışıyor. Yapılan anketler şunu gösteriyor. Almanların büyük çoğunluğu hala İslam'a şüpheyle bakıyor. İslam hakkında endişeleri olduğunu söylüyor. Ama anketlere baktığınızda şunu görüyorsunuz. Özellikle 60 yaş üstü kesimin %60'ı 70'i İslam Almanya'ya ait değildir diyor. Ama gençlere baktığınız zaman 19-24 yaş kuşağının %75'i İslam Almanya'ya aittir diyor. Yani şunu gözlemliyoruz. Aslında bir taraftan böyle bir tartışma ortamı var, medyanın negatif etkisi var ama bir taraftan da yeni yetişen kuşaklarda bu göçmen, çünkü şunu görüyoruz, okullarda neredeyse belli yerlerde %30-%50 göçmen kökenliler var. Bunların büyük kısmı da Türkiye kökenliler. Sadece onlar değil, şimdi 1 milyon Suriyeli var Almanya'da. Böyle bir ortamda aslında hani başarılı örnekler de var. Bir taraftan böyle bir olumsuz tablo var ama bu olumlu tabloyu da görmemiz lazım. Çünkü yani Mehmet'le Ayşe'yle beraber büyüyen Almanlar açısından aslında bu Almanya doğal. Yani göçmenlerle birlikte yaşadığı arkadaşlıkları yani her şeye rağmen Almanya'da Mesela Fransa'daki başörtüsü süt tartışmasını bu şekilde yaşamıyoruz Almanya'da. Bu bir hak olarak görülüyor. Yani kamuda belli yerlerde sınırlama olmakla beraber. Yani toplumun yeni kuşaklarının daha fazla alıştığını düşünüyorum. Bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Ama medyadaki bu tek yanlı haberler ve bu ilişkilerdeki siyasi gerginliğin yansıttığı ortam biraz gençlerde tepkiye de yol açıyor. Aslında hani Almanya'da doğup büyümüş, Almancası Türkçesinden daha iyi olan, hatta Almanya için büyük bir potansiyel olan gençlerin soru işaretleri oluşabiliyor ama yani bu zorlu döneme rağmen bazı gelişmeler de bizim için umut verici. Bir taraftan aşırı sağcı saldırılarda rekor artışlar var. Geçen sene 1000 camiye türlü saldırılar oldu. Ama diğer taraftan şunu da görüyoruz. Dönem dönem camilere yapılan saldırılar kınanırken Alman sosyal demokratlar, Alman yeşiller ya da Hristiyan demokratlar onlar da bazen ortak tavır koyabiliyor. Her ne kadar bu son dönemde biraz azalmış olsa da. Yani burada çok olumlu tabloyla karşı karşıya değiliz. Zor bir tabloyla karşı karşıyayız ama her şeye rağmen umutsuzluğa kapılmamak ve bu mücadeleyi devam etmek lazım. Yani yıllardır Almanya'da 50 yıldır Almanya'daki Türkler anayasaya saygı, demokrasiye saygılı, hatta topluma siyasi, sosyal her alanda katkı sağlarken bir anda bu Orta Doğu'daki gelişmelerle aşırı sağın yükselmesiyle bir anlamda sanki potansiyel hani böyle bir korkulacak bir toplum gibi böyle bir izlenim oluştu. Bunun doğru olmadığı ortada ama bu konuda herhalde ısrarlı bir şekilde hani yılmadan türlü Almanlarla bir araya gelerek, belli faaliyetlerle ve kendi başarılarını göstererek ben Almanya'daki Türk toplumunun hani bunu aşabileceğini düşünüyorum her şeye rağmen. Yani şu anda aslında son 1-2 yıl bizim için çok olumlu olmadı. Gerileme oldu pek çok alanda. Gerginlikler çok olumsuz etkiledi ama ben yine de olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum.
Evet. Bir şey ilave etmek istiyorum. Çok enteresan, bakın ana akım siyasetten söz ettik ya. Şimdi bunların şu anda yani ister sosyal demokrat, ister Hristiyan demokrat, ister liberal, hangisi olursa olsun AfD'den çok farkı kalmadığını görüyoruz belli konularda. Yani Türkler ve Türkiye, Müslümanlar falan konusunda bunlar bir beş aşağı on yukarı birbirine benzer söylemler geliştirmeye başladılar. Bu çok tehlikeli bir şey. Örnek olarak Tilo Sarrazin bundan birkaç sene evvel işte Deutschland schafft sich ab, Almanya kendini yok ediyor falan şeklinde tamamen Türk düşmanı, ırkçı, popülist, berbat bir yayın yaptı. Bir kitap yazdı. 2 milyonun üzerinde sattı. Yani Almanya'da rekorlar kırdı falan. Bu kitaba olan ilgiyi söylemek istiyorum. Şimdi bu Tilo Sarrazin AfD'nin yani şu ırkçı faşist partinin sözcüsü olarak mecliste bir konuşma yapacakmış. Kimdir Tilo Sarrazin? Sosyal Demokrat Parti üyesi. Bunu atamadı bile Sosyal Demokrat Parti kendi saflarından. Yani bu ırkçı söylemine rağmen. Onun için yani durum göründüğünden daha ciddidir demek istiyorum. Ve ciddi tehlike var. Almanya içinde var yani. Biz sadece oradaki Türkler açısından konuşmayalım yani. Alman demokrasi için. Başka bir örnek daha. Dieter Hanitsch diye bir şey var. Süddeutsche Zeitung ki Almanya'nın en önemli gazetelerinden bir tanesi. Üstelik de sol liberal eğilimlidir. Münih'te çıkar. 300-350 bin tirajı var ki bu yüksek bir tiraj. Ciddi bir gazete için Almanya'da. Dieter Hanitsch'in son İsrail olaylarından sonra Netanyahu'nun bir karikatürünü çizmiş. Önemli bir karikatürist Dieter Hanitsch. Ertesi gün işten attılar. Yani hangi demokrasiden, hangi liberal siyasetten söz ediyoruz? Birazcık durup düşünmek gerekiyor yani.
Hem de bir basın çalışanı.
Evet evet, yani Türkiye'de olduğu zaman lazım. Çok tabii şey kınıyorlar falan. Ama yani görüyorsunuz işte.
Mevcut vaziyet bu. Evet, Sayın Hocam buyurun efendim.
Evet, gerçekten tablo bu şekilde. Yani iyi yönleri ve olumsuz kötü yönleri barındıran bir profil var. Tabii bir siyaset krizi olduğu açık. Burada çeşitli vesilelerle de dile getirmiştik. Özellikle iç siyaset anlamında, Alman siyaseti anlamında bir kriz var. İşte sol siyaset temsilcilerinin sağ söylemlerle öne çıkması, yani neredeyse farklarının kalmaz bir noktaya gelmesi. Seçim döneminde, kampanya sürecinde de görmüştük biz onu. İşte vaatlere bakın, tepkilere bakın. Çok benzer noktalarda örtüşmüştü. Tabii popülist politikanın son dönemde bayağı bir prim yapmasından kaynaklanan bir şey. Yani nasıl Amerikan siyasetini etkiliyorsa Avrupa siyasetini de etkiliyor. Özel olarak tabii Alman siyasetini de etkiliyor. Bu açık. Tabii zor bir dönemden geçiyor dünya. Yani bölgesel zorluklar var, küresel zorluklar var, krizler var, ekonomik krizler, sosyal krizler. Onun hep böyle ulusal düzeylerde yansımaları da görülüyor. O tepkilere veya olumsuzluklara adeta meşruiyet kazandıran bir takım uluslararası koşullar da var. Bunun sonucu tabii olumsuz oluyor. Türklere olumsuz şekilde de yansıyor. Almanya üzerinde de baktığımız zaman. Hatırlarsınız çok kısa bir süre önce Fransa'da bir tartışma çıktı. Bu işte bir Fransız İslam'ı yaratalım vesaire diye Sarkozy ve birkaç işte yazarın düşünürün. Beraberindeki aynen. Bir önerisi. Bunun tabii benzerlerini daha önce de gördük. Yani Almanya kaynaklı da var böyle çıkışlar. Fransa kaynaklı da zaten vardı. Tabii bu ne demek yani? Bu baş yeniden işte yorumlamak anlamına geliyor. Dini böyle bir şey mümkün değil. Yani saçma sapan bir çıkış. Hala ama gerekçelendiriyor onu kendince. Yani bunu işte yorumlama mümkün olabilir şu gerekçelerle vesaire diye. İşte bu dinamik var. Yani Avrupa içerisinde, Almanya üzerinde de var. Avrupa genelinde de var. Tabii bir yandan şunu da hatırlamamız lazım. Ben, yani çarpıcı bir örnek olduğu için hep onu söylerim. Biliyorsunuz bir dönemde Pegida hareketi vardı işte İslam karşıtı. Toplandı bayağı böyle protestolar vesaire ama onun karşısında daha kalabalık bir kitle de toplandı onu protesto eden. İşte Ayhan Bey'in dediği gibi aslında bu olumlulukları veya o kamuoyu vicdanı dediğimiz biraz sessiz kalan şu an belki evet. Ama yine sağduyu olan kesimler de var. Çok organize değiller veya siyasete yansımıyor. Şu an işte popülist söylemler içerisinde kayboluyorlar belki ama bunları biz çeşitli platformlarda da görebiliyoruz. O tepkiyi de tabii çok küçümsememek lazım. Ama şu an popüler olan böyle bir siyaset var. Şimdi Türklerin tabii çok başarılı olup çok iyi konumlara geldiğini görüyoruz. Yani çeşitli sektörlerde işte eğitim sektöründen tutun da kamuda veya özel sektörde iş dünyasında çok iyi yerlere gelenler var. Tabii ki onlar yani Türkiye ile Almanya ilişkilerini önemsiyorlar, iyi olmasını istiyorlar. Bir yandan da belki bu tartışmaların belli ölçülerde dışında da kalmak istiyorlar. Yani sonuçta kendi işleri devam edecek, hani hayatları devam edecek, etkileniyorlar çünkü bunlar. Psikolojik olarak da veya moral motivasyon anlamında da ya dengeli götürmekte de fayda var. Onların en azından bir kısmının böyle hassasiyetlerin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan tabii hep bir Türklerin konumuyla ilgili tartışma da var. Az önce biz de program öncesi konuştuk işte nasıl konumlandırmak lazım Türk topluluğu mu diyelim ne diyelim işte hatta diaspora tartışmaları vesaire oluyor. Can Hocam'la da konuşuyorduk. Tabii şöyle bir şey var en azından şunu tespit edelim. Almanya'daki Türkler biliyorsunuz azınlık değil. Yani bu şekilde konumlandırılmamış, tanımlanmamış. Çünkü azınlık olarak tanımlansa ne olacak? Geleneğini, kültürünü, yapısını korumak için Alman hükümeti sorumluluk yüklenecek. Ve aslında ayrıcalık tanıması gerekecek. Ama böyle bir şey yok. Şu an işte bütüncül görüyor. Hani kaynaşmalar lazım topluma diyerek. Oradan hareketle aslında şu anki siyasetin bir yanda meşruiyetini de sağlıyor. Böyle bir durum da söz konusu. İşte bunları değişkenleri böyle farklı yönlerle ele almak lazım hep konuyu tartışırken.
Evet. Mevcut durum böyle. Peki Türkiye kökenliler kendileri açısından nasıl bir gelecek hayal ediyor Sayın Şimşek? Hedefleri neler? Ana vatanla ilişkileri sağlıklı mı sizce?
Bir dönem şunu gördük. Gençlerde özellikle Almanya'da hayal kırıklığı yaşayıp Türkiye'ye gelenleri gördük. Böyle bir eğilim vardı. Özellikle eğitim almış, iyi eğitimli, geleceği parlak gençlerin Almanya'da kendilerine çok gelecek göremeyip Türkiye'ye gelmeyi, Türkiye'yi çok cazip olarak görmek istedikleri bir dönem tanıklık ettik buna. Ama sonra bunların bir kısmı tekrar Almanya'ya geldi. Türkiye'de de tam istediklerini bulamadılar. Çünkü şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Almanya'daki formasyon, Almanya'daki iş hayatının işleyişi, kuralları, yazılı olmayan kurallar değil. Bunlar çok daha farklı Türkiye'den. Şunu gözlemliyoruz. Ama bu günlük hayatta karşılaşılan ayrımcılık ya da çok görülmeyen gizli örtülü ırkçılık diyelim. Bunların artması özellikle genç kuşaklarda ciddi bir tepkiye yol açıyor. Çünkü belki bir Almanla aynı kritere sahipsiniz. Yani doğuştan Alman diyeyim ya da belki bu tanım da çok doğru değil ama yani ismi Hans olan birisiyle belki aynı kriterlere sahipsiniz ama sırf isminiz Mehmet olduğu için İşe alımlarda dezavantajlı duruma düşüyorsunuz. Ya da başörtülü olduğu için işe alınmayanlar. ya da ismi farklı olduğu için kiralık ev ararken ev alamayanlar. Ya da normal günlük sohbetlerde yani siz Türkler böyle misiniz? Siz Türkler böyle mi yapıyorsunuz? Müslümanlarda gerçekler böyle mi? Bunlar bu ön yargılı yaklaşım Almanya kamuoyundaki özellikle gençleri ve diğerlerini de tabii ki çok olumsuz etkiliyor ve bu toplumda yani bu toplumun bir parçası olarak hissetmelerini engelliyor. Şimdi mesela çok tartışılan bir konu var. Mesut Özil Almanya'nın en sevilen futbolcularından birisi ama hep Alman kamuoyu medyası özellikle bunu soruyor. Neden Alman milli marşını okumuyor diye soruyorlar. Şimdi öyle bir ortamda yaşıyorsunuz ki Almanya'da bir taraftan bir göçmen kökenliyseniz işte şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, şöyle tavır almalısın, kendine işte bilmem neyle terörle mesafe koymalısın. Şimdi böyle bir taleple geliniyor ki size, örneğin bir saldırı oluyor Fransa'da başka bir yerde. Almanya'daki Türkler, Müslümanlar terörle kendilerine mesafe alsın çağrısı. Şimdi ne alaka? Şimdi aşırı sağcı bir saldırı olduğu zamansa biz Alman toplumu bu aşırı sağla kendisine mesafe alsın diye bir çağrıda bulunmuyoruz mesela. Çünkü böyle bir şey yok, söz konusu değil. Yani Almanya'daki Türkler, Müslümanlar 50-60 yıldır bu ülkede her zaman demokrasi, anayasaya saygılı olmuşlar. Yani böyle bir mevzu söz konusu değil ama bu medyanın tavrı, medyanın Türklere, göçmenlere, Müslümanlara yönelik tavrı, yaptıkları çağrılar ciddi bir tepkiye yol açıyor. Ve bu tepki o insanların kendilerini o ülkeyle özdeşleştirmelerini, orayı, o ülkenin bir parçası olarak hissetmelerini engelliyor. Şimdi bu tepkiyi pek çok yerde hissedebiliyorsunuz. Ve biliyorsunuz bu aşırı sağcı saldırılar aslında son dönemde çok arttı. Ölümlü saldırılar da oldu. Ama çoğu zaman bu saldırılardan sonra şunu görüyorsunuz. İşte psikolojik bir hastaymış. Halbuki adamın aşırı sağcı görüşleri, İslam karşıtlığı, nefreti çok açık yazdıklarıyla, ettikleriyle ama işte psikolojik sorunlu. Ama benzer bir saldırı Suriye kökenli birisi yaptığı zaman hemen büyük manşetler, dev manşetler, yeni bir işte tırnak içerisinde İslamcı saldırı deniyor işte. Hemen bunlar pompalanıyor.
Terörle işte.
Ve bütün herkes sanki esmer olan, Suriye'den gelen, Müslüman olan, sanki herkes potansiyel şüpheliymiş gibi medyada yansıtılınca, ana akım medyada, televizyonlarda bunlar tabii ki bir tepki doğuruyor. Ve bu tepki de özellikle yani orada doğup büyüyenler arasında bir huzursuzluk yaratıyor. Yani bu gidişat zor ama ben hani her ne kadar siyasetin genelinde de AfD'nin yükselişiyle birlikte zora girsek de ben Başbakan Merkel'in bugüne kadarki tutumunu ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendi partisi içerisindeki aşırı muhafazakar kanattan gelen baskılara, medyadan gelen bazı çağrılara rağmen bu mülteci krizi şeyi boyunca da Merkel her ne kadar kendisi de daha muhafazakar bir hareketten gelse bile demokrasiye, anayasaya bağlılığının ısrarla altını vurguladı. Hatta çok eleştirildi. Neden Müslüman mültecileri kabul ediyoruz, kabul etmeyelim, sadece Hristiyanları kabul edelim ama Merkel bu konuda yani bugüne kadar dik durdu diyebiliriz. Hatta kendisi şunu da söyledi yani bizim anayasamızda böyle bir şey yoktur. Hani Müslüman, Hristiyan diye bakmayız. Savaştan kaçan bu mülteci statüsünü alabilecek kim varsa gelebilir dedi ki bugüne kadar direndi. Ama bunun sonrasında AfD %12 ile geldi. Bundan sonra Merkel'den sonra gelecek siyasetçi ne kadar direnecek ya da Hristiyan demokratlardan...
Hükümeti zor kurdular yani.
Evet yani dolayısıyla bir sonraki Merkel'den sonra gelecek isimin hiç de böyle olmayabileceği sadece mülteci politikası değil. Yani bu Müslümanlara bakış, göçmenlere bakış en azından kamuoyuna dönük verdikleri mesajlarla çok daha katı olacak bu kesin. Yani evet. Gidişat ne yazık ki o yöne doğru gidiyor.
Kısa bir ara verelim söyleşimize, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Biz burada kalacağız. Devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda konuklarımızla birlikteyiz. Gazeteci Ayhan Şimşek, Doçent Doktor Can Ünver ve Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan hocamız bizlerle birlikteler. Türkiye-Almanya ilişkilerindeki son durumu ele alıyoruz. Almanya'nın Türkiye ilişkilerinde Almanya'da bulunan Türkiye kökenliler nasıl bir rol oynuyor ve 24 Haziran seçim ortamı ile ilgili de notları konuşacağız. Sayın Şimşek, sizinle başlayalım efendim.
Evet, şimdi seçim ortamına girdik artık. Bundan sonra şimdi adayların belli olmasından sonra demin hocamla da onu konuşuyorduk. Almanya'daki Türkiye kökenler arasından da aday olanlar var. AK Parti'de UET'nin eski başkanı diyelim Sırakaya, Zafer Sırakaya'nın aday olarak listelerde olduğunu görüyoruz. Yeneroğlu, milletvekili Yeneroğlu listelerde. CHP'den Kenan Kolat, Almanya'daki göçmenlerin bildiği bir isim. Şimdi tabii Almanya'da 5. kez Türkiye'deki seçimler için sandığa gidilecek. Yine tartışmalı oldu bu olaylar. Henüz Almanya'dan resmi yanıt gelmedi ama resmi yanıtın gelmesini bekliyoruz. Yani o konuda herhangi bir siyasi engel beklemiyoruz. Teknik olarak bazı şeyler olacak. Yaklaşık 1 milyon 400 bin seçmen var Türkiye'de.
Almanya'da oy kullanacak.
Evet, Almanya'da oy kullanacak. Bunlar için hazırlıklar yapılıyor başkonsolosluklarda. Bu sefer tabii kampanya yapılamayacak. Burada geçen seneki tartışmaların ardından Alman hükümeti şöyle bir karar almıştı. Herhangi bir ülkeden, Avrupa Birliği dışındaki herhangi bir ülkede seçimler yapılıyorsa o seçimlere 3 ay kala o ülkeden Almanya'ya gelip herhangi bir seçim kampanyası yapılamayacak dendi. Ama şimdi bu da çok tartışmalı. Yani dünyanın neresinde seçim olursa olsun seçim kampanyası herhalde 1 ay kala, 2 ay kala yapılır değil mi? Yani 3 ay kalaya kadar böyle bir yasak getirilmesi aslında bu tamamen gerginliğin getirdiği Almanya ile Türkiye arasında böyle bir ortamda oldu. Bunun ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz ama herhalde ileride ilişkiler belki normalleşirse hani bu 3 ay koşulunda belki bir değişiklik getirilebilir ama yani bu kampanya olmadan bir şekilde ama bu hazırlıklar yapılacak ve Almanya'da da Türk vatandaşları başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilecekler. Eğer Türkiye'ye gelen varsa, seyahat eden varsa 24 Haziran'a kadar onlar da gümrüklerde oylarını kullanabilecekler. Bu sene belki Almanya'daki Türkler için kolaylık, hani daha büyük bir kolaylık. Daha önce kayıtlı oldukları başkonsolosluklara gitmeleri gerekiyordu. Ama bazı vatandaşların kayıtlı oldukları konsoloslukla oy kullanabilecekleri kent daha farklı olabiliyor mesafeler. Şimdi öyle bir şey yok. Yani koşul yok. Atıyorum hani bir kentte oturan kişi kayıtlı olduğu konsolosluk kendisine uzaksa ama daha yakın bir yerde sandık kuruluyorsa oraya gidip oyunu kullanabilecek. Randevu sistemi yok. Dolayısıyla biz bu seçimlerde katılımın artmasını bekliyoruz. En son %50 civarında olmuştu. Bu kez biraz daha fazla olabilir ilgi. Tabii burada belki bir son olarak şu noktaya da dikkat çekmek lazım. Mustafa Yeneroğlu'nun eleştirisi vardı Almanya hükümetine. Bir yasak getirildi 3 ay boyunca herhangi bir miting yapılmayacak diye ama aslında muhalefet partilerinin farklı eyaletlerde bazı etkinlikleri oldu. Bunlar için herhangi bir izin alınmadı mesela. Bu konuda bir eleştirisi var ama Alman makamlarının söylediği şu, bu yasak tüm partiler için geçerli.
Kanun öyle değil.
Değil mi?
Kanun öyle değil. Amsterdam'a
diyor.
Ama sadece onu, hükümet sanki yasaklanmış yok, da diğerleri serbestmiş gibi ifade çıkıyor.
Yok, son bilgi. Evet, iki taraf Almanya hükümeti, Alman dışlarına bu soruldu. Bununla neyi kastediyorsunuz diye. Bu 3 aylık yasak aslında herkes için geçerli. Ama şu gözden kaçabiliyor. Almanya'da biliyorsunuz eyalet sistemi olduğu için ve bu tür organizasyonlarda genelde kentlerin kendileri sorumlu olduğu için atıyorum bir dernek bir etkinlik düzenliyor. Orada izni alıyor. Bir milletvekili de geliyor ama aslında bunun olmaması lazım. Yani 3 ay boyunca eğer böyle bir yasak varsa yani bir tarafa muhalefete ya da öbür iktidara destek şeklinde olmaması lazım. Herkes için uygulanması lazım. Bu konuda hani göreceğiz. Ama hani Alman siyasetinin yaklaşımını biliyoruz.
Biraz yani böyle çifte standartlar var fazladır.
Evet,
24 Haziran'da seçime gidiyor Türkiye. Sizce hocam Almanya'nın 24 Haziran seçimlerine yaklaşımı nasıl? Gözlemleriniz neler?
Vallahi biz tabii şeyi takip edebiliyoruz. Basını takip ediyoruz, medyayı. Medyadaki AK Parti ve Erdoğan alerjisi daha da böyle ibreyi yükseltmiş gibi gözüküyor yani. Fakat tabii bu yani seçmenler Alman vatandaşları değil, Türk vatandaşları oy kullanacaklar. Türk vatandaşlarının Türkiye'deki seçimlerle ilgili olarak Alman kamuoyu tarafından ya da kanaat önderleri tarafından ne kadar etkilenebilecekleri konusu tabii çok açıktır yani fazla da etkilidir. Çünkü onlar Türkiye siyasetinden etkileniyorlar ve Türkiye'yi takip ediyorlar. Şimdi Ayhan Bey'in söylediği bir nokta var, onu önemsiyorum. Katılımın fazla olması meselesi. Biliyorsunuz son anayasa oylamasına, referanduma kadar çok düşüktü. %14'lerden falan %50'lere yaklaştı şimdi önceki seçimlerde. Çünkü ilk defa 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullandılar. Son derece düşük geldi. Bunda tabii bir takım teknik zorlukların da etkisi var hiç kuşkusuz. Şimdi onların kaldırılmış olduğu gözüküyor ki bu olumlu bir şey. Dolayısıyla vatandaşlarımız herhalde bu seçime de yeterince önem verirler ve biraz daha da fazla önem verirler. Bunu şu bakımdan önemsiyorum. Kullandıkları oyun istikameti beni ilgilendirmiyor. Yurt dışındaki Türk vatandaşı Türkiye'ye bağlılığını bu şekilde de ifade ediyor. Bu önemli bir şeydir. Yani biz çünkü bugüne kadar bu işte 1961'den bugüne kadar Almanya'daki veya diğer ülkelerdeki Türk kökenli Türkiye'den çıkma işte göçmen nüfusun sonraki kuşaklarının da bir kere Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu noktasında hemfikiriz. Dolayısıyla bunu onları bizden koparmaları mümkün olmasın istiyoruz. Hiçbir zaman da olamayacak esas itibariyle. Dolayısıyla yani Türkiye ile Türkiye'nin siyasetiyle ilgilenmeleri, Türkiye'deki seçimlerde bulundukları ülkeden oy kullanmaları aslında uluslararası insan hakları normlarına da uygun. Ben geçenlerde yine herhalde sözünü ettim. İşte Birleşmiş Milletler'in uluslararası bir sözleşmesi var. Tüm göçmen işçilerin ve ailelerin haklarının korunmasına ilişkin. Oradaki önemli maddelerden bir tanesi göçmenlerin bulundukları ülkeden ülkeleri için oy kullanabilmelerinin bir insan hakkı olarak tanınması. Şimdi bunu engellemek mümkün değil. Dolayısıyla şimdi belki biraz Almanya'ya geciktir. Daha evvel mani oldu. 1991'de mani oldu mesela. Yani o zaman daha da aslında bizim altyapımız, hukuki altyapımız müsait değildi ama öyle bir niyet ortaya çıkmıştı. O zaman engelledi, hemen bir nota çıkarıp 91 erken seçimlerinde, Ekim seçimlerinde. Den önce engelledi. Şimdi artık bunların engellenmesi mümkün değil ve bu bir norm olarak, uluslararası bir norm olarak kabul edilmiş vaziyette. Dolayısıyla Türkiye ile olan veya işte kendi vatanları veyahut da annelerinin, babalarının, dedelerinin, büyük annelerinin vatanları ile olan münasebetlerinin devamının bir göstergesi de bu seçimlerde oy kullanmaları. Onun için bunu önemsiyoruz.
Bir yani. Teknik ayrıntı olarak şeyi söyleyelim yurt dışındaki vatandaşlarımız için. Mutlaka YSK'nın seçmen kütüğünde internetten ysk.gov.tr'den kontrol etsinler. Çünkü bazılarının Türkiye'de de ikametgahı olabiliyor. YSK'nın internet sitesinden eğer kontrol ederlerse hangi seçmen kütüğünde olduklarını, eğer Türkiye'deki ikametgahları ise Almanya'da oy kullanamayacaklar. O zaman Türkiye'de kullanmaları gerekecek. İnternetten kolayca TC kimlik numaralarını girerek bunu görebiliyorlar. Evet. Bu çok önemli. Eğer hani yoksa orada kayıtları tekrar başkonsolosluklara gitmelerine gerek yok. Bir de hani tarihleri belki söylemek lazım. Evet. 7 Haziran 19 Haziran tarihleri arasında başkonsolosluklarda kullanabilecekler. Eğer Türkiye'ye seyahat ediyorlarsa da 7 Haziran 24 Haziran arasında gümrük kapılarında oy kullanabilecekler. Ama dediğim gibi bu kütükleri mutlaka internetten kontrol etmelerinde fayda var.
Evet ve tabii bu seçim tarihlerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Yurt dışında 3 milyon Türk seçmen var. Bunun 1 milyon 400 bin kadarı Almanya'dan oy kullanacak. Sizin görüşleriniz neler basından takip ettiğiniz kadarıyla?
Evet, giderek tabii kızışıyor. Yani Alman basında da konu daha da fazla öne çıkmaya başladı. Süreç ilerledikçe ve seçim yaklaştıkça. Şimdi tabii son dönemde özellikle Türklerin işte mobilize olmalarına yönelik bir rahatsızlık var. Yani Almanya'dan bu net şekilde anlaşılıyor. Basına da net şekilde yansıyor. Son çıkan hani yorumlarda da bunun olduğunu görüyoruz. Özellikle işte hükümet yetkililerinin veya işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın girişimleri, işte organizasyon talepleri veya işte bunu dinlendirmesi de rahatsızlık uyandırıyor. Ve hani şöyle bir durumda çıkıyor. Yani kendi hallerine bırakın artık, neyse işte iradeleriyle karar versinler. Ama mobilizasyon yapılmasın, işte organize edilmeye çalışılmasın buradaki Türkler diye bir bakış açısı var. Veya şöyle bir eleştiri getiriyorlar. Ne yazık ki o akıma kapılıyor genç işte Türkler falan diye. Yani Alman basında bunlar çıkmaya başladı. Yani siyasi bir tercih
son
olacak.
Son yapılan toplantıdan olacak. Söz ediyorsunuz
evet,
değil
evet,
mi?
Yani şeyde, Bosna'daki. Aynen. Bosna'daki organizasyonu da eleştiriyorlar bir yandan. Yani aslında Türkler geleceklerini hani Avrupa odaklı görüyor. Niye Türkiye çekmeye çalışıyorlar gibi bir şey bu. Yani oradaki eleştirinin merkezinde bu var. Ama çok yanlış ve hiç şey değil. Rasyonel değil. Akıl kârı bir şey değil. Ama ne yazık ki bunlar var. Yani bunlar üzerinden de prim yapan bir kalem var. Yani yazı yığını var. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor ne yazık ki.
Aslında şöyle bir şey yok. Yani Almanya'da Türkiye siyasetine ilgi duyan gençler ya da vatandaşlar, atıyorum sosyal demokrat bir partiye Türkiye'de oy veriyorsa da ilgi duyuyorsa, aynı zamanda aktif olarak Almanya'da da sosyal demokrat parti içerisinde aktif olduğunu görüyoruz. Ya da tam tersi, Almanya'da hani muhafazakar bir partide aktif olarak çalışıyor ama aynı zamanda hani Türkiye vatandaşı ve Türkiye'deki muhafazakar bir partiyle de çok yakın bağı olabiliyor. Yani şöyle bir şey yok, Almanlarda şöyle bir endişe var. Türk vatandaşları, Türkiye kökenliler hep Türkiye siyasetiyle ilgileniyorlar. Almanya'ya entegre olmuyorlar, Almanya'yı unutuyorlar. Halbuki böyle bir yani siyah beyaz bir durum yok. Bunu örnekleriyle de görüyorsunuz. Yani Türkiye siyasetine ilgi duyan, aktif olarak toplumsal meselelere, dış politikaya ilgi duyanlar aynı zamanda Alman siyasetine de sahip çıkıyorlar ve Alman siyasetinde de aktif oluyorlar.
Katılım yani bu, oranları yüksek mi?
Tabii tabii. Yani hayal kırıklığı var tabii ki. Bunu ölçemiyoruz. Yani Almanya'daki katılım oranlarını yani göçmen kökenli olup olmadığına göre ölçmek pek mümkün olmuyor seçimlerde ama tabii bir de ön yargıların yarattığı bir tepki de var ama yani genel olarak şunu görüyorsunuz, yani yerelde ya da federal siyasette aktif olan, siyasete ilgi duyan, seçim kampanyalarına katılanların aynı zamanda Türkiye siyasetine de ilgi duyduğunu görüyorsunuz. Çünkü toplumsal meselelere sahip çıkıyorlar. Dolayısıyla yani
tam
bu
bir oran vermek söz konusu
oran
değil.
Oran vermek söz konusu değil ama hani ilgi olarak yani şöyle bir şey yok. Alman medyasında bazen eleştiri görüyoruz. İşte hep Türkiye siyasetine ilgi duyuyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Türkiye siyasetine ilgi duyuyor ama Almanya siyasetine de ilgi duyuyor. Almanya'daki, çünkü Almanya'da yaşıyor. Almanya'nın meseleleri de onun meselesi. Bir de hani artık öyle eskisi gibi böyle bir kesin bir ayrım da yapmak çok zor. Yani insanlar artık hani çok kolay iki yerde evi var, iki yerde seyahat ediyor. Anne babası bir tarafta. Yani evet, hani o kadar şey bir küreselleşmeyle de birlikte o kadar farklı durumlar söz konusu ki. Yani ama bu negatif ortamlı tartışmalarda. Evet, evet.
Yani son derece geri kafalı bir yaklaşım.
Buyurun.
Ve günümüzün göç ve göçmen araştırmalarında bu çok irdelenen bir konudur. Fakat yani bakıyoruz Almanya'da gerek medya gerek akademi hatta bir kısmı ve siyaset sanki 60'lı yılların ilk göç hareketlerinin başladığı yılları yaşıyormuş gibi bir halleri var. Yani.
Geriye sarmış
durumda. Geriye sarmış durumdalar. Onun için doğrusu kabul etmek mümkün değil. Çok yanlış yani. Yani şimdi Ayhan Bey 1 milyon Suriyeli'den söz etti. 4 milyon Suriyeli de bizde var. Yani herhalde o 4 milyon Almanya'ya gelmiş olsaydı herhalde kan gövdeyi götürecek yani. O hale gelmişler. Çok yanlış, bilmiyorum. Nasıl geçecek, aşacaklar bu sorunu? Yani bu haliyle açamazlar.
Evet.
Ben aşacaklarını sanmıyorum yani öyle kolay kolay.
Son bir dakikamız kaldı, süremizi hatırlatmak istiyorum.
Evet, yani belki yani bundan sonrası için işte o siyasi rotada yine bir arayışlara girmek lazım ama bir süre biz bunu daha konuşacağız. Yani çünkü umut vaat eden veya işte mevcut o popülist siyaseti veya işte muhafazakar siyaseti tersine çevirecek bir akım görünmüyor. Şu an sosyal demokrasinin zayıf olduğu bir tablo var karşımızda. Yani şey için bu. Yani dünya geneli için de söyleyebiliriz. Avrupa özel için de söyleyebiliriz. Ha bu böyle hep gider mi? Ne kadar gidecek? 10 yıllarca sürecek mi? Değişebilir siyasi koşullar. Yani orada aktörler, liderlerin tutumları, profilleri de önemli. Ama bir süre daha böyle bunları konuşacağız gibi görünüyor.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Gazeteci Ayhan Şimşek, doçent doktor Can Ünver ve doktor öğretim üyesi Sezgin Mercan'dı konuklarımız. Nevzat Hoca Anlatıyor köşemizle devam ediyoruz. Thank you.
Azat Hoca anlatıyor.
Merhaba değerli dinleyiciler. Bu haftaki programda genelde olduğu gibi yine batılı yazarların, araştırmacıların Türkiye hakkındaki hükümlerini, Türklerle ilgili görüşlerini aktarmaya çalışıyorum. Neredeyse 600 yıl kadar Avrupa topraklarındaki ülkelerle ekonomi, siyaset, kültür ve tarih konularında sık sık karşı karşıya gelen topluluklar devamlı olarak birbirlerini merak etmişlerdir. Özellikle Avrupa'nın büyük ülkeleri olan İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin yetiştirdiği bilim adamlarının çalışmalarının yanı sıra o ülkelerden yurdumuza gelen seyyahların görüp geçirdikleri de yazdıkları kitaplarla bu merakları giderme yolunda verilmiştir. Bugün sizlere Fransa'nın 20. yüzyılda yetiştirdiği önemli bir bilim adamını tanıtmak ve onun değerlendirmeleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Profesör Paul Dumont, 1945 yılında Beyrut'ta doğmuş, küçük yaşta anne babasının ayrılmaları üzerine İstanbul'da bulunan teyzesinin yanına gelmiştir. İlk çocukluk yıllarını İstanbul sokaklarında geçiren Dumont, Büyükada'da oturmuş, Türkçe okuma yazmayı özel bir öğretmenden öğrenmiş, daha sonra adadan ayrılıp şehre taşınmış ve Fransız okuluna gitmiştir. İlk kez çok merak ettiği Anadolu'yu gezmek ve insanları tanımak için daha 15 yaşındayken yollara düşmüştür. Böylece kendi ifadesiyle insanları derinliğine keşfetmiştir. İstanbul'da liseyi bitirdikten sonra Paris'te Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Ulusal Enstitüsü'nde Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye üzerinde öğrenimini bitirmiştir. Aynı yerde bu konularla ilgili ders vermiş, seminerler yönetmiştir. Türk dili, tarihi, kültürü hakkında önemli çalışmalara imza atmıştır. Bir eserinde şöyle diyor: "Şimdi araştırmalarımın akıp gittiği yola bakıyor ve bütün bunların eşyanın mantığına uygun olduğu sonucuna varıyorum. Çünkü temelde bütün çalışmalarımın hedefinde çocukluğumun büyük bir bölümünü içinde yaşadığım Türk toplumunun nasıl nefes alıp verdiğini daha iyi anlamak var. Küçükken tanıdığım bir dünyanın kökenlerini, yapısını daha iyi anlamak, bu dünyanın çeşitli etkenlerin baskısı altında nasıl dönüştüğünü, geliştiğini kavramak elbette bir ihtiyaçtı. Bunlar hiç şüphesiz bilinç altındaki birikimlerle beni Türkiye üstüne olan araştırmalara götürdü." Aziz dinleyiciler, görüldüğü gibi Fransız bilgin Türklerle ve Türkiye ile ilgisini hiç koparmamıştır. İstanbul onun için asla unutulmayan bir araştırma konusu olup olaylara sevgiyle yaklaşmaktadır. Bakınız, adada yaşadığı anlardan söz ederken neler diyor. "Adadaki tek fırıncının çıkardığı ekmeğin lezzetini, sakanın tenekeler içinde taşıdığı suyun sesini, bir bahçıvanın sepetimizi narlarla doldurduğunu, o yemiş bahçelerini hiç unutamam. Evimizin kapısını hiç kilitlemezdik. Adanın bütün sakinleri evimize girmek amacıyla kapının camının arkasından kolu çekmeleri yeterli olurdu. İç dünyamda hep İstanbullu kaldım. Bugün bile hiçbir şey beni İstanbul'a gittiğimde ayaklarımın altındaki Galata Köprüsü'nün sallanışını hissetmekten daha fazla heyecanlandıramaz." İşte değerli dinleyiciler, bir Fransız bilim adamının samimi olarak hissettikleri bunlar. Sevgisini, heyecanını bundan daha güzel anlatması mümkün değil. Paul Dumont'un çalışmaları sırasında Fransa politikası hakkında ve Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeleri de vardır. Başka bir eserinde Cumhuriyet'in kurulmasına ilişkin şöyle demektedir: "Türkiye üzerinde düşünen ve çalışan dernekler arasında Grand Orient önde gelir. Derneğin ileri gelenleri daha 1919 yılında Türkiye sorunu üzerinde etraflıca düşünülmesi gerektiğini ileri sürüyorlardı. Olaylar onları haklı çıkarmıştı. Aralık 1920 ayında yayınladıkları bir metinde Türk Milli Hareketi'nin saygı duyulması gereken bir güç olduğunu açıkça ortaya koymuşlardı. yöneticiler Anadolu'nun doğusundaki Fransız birliklerini hemen geri çekilmesini açıkça belirtmişlerdir. Bu politikanın doğal uzantısı Fransa ile Kemalist Türkiye arasında bir yakınlaşmanın gerçekleştirilmesini sağlamaktı. Evet aziz dinleyiciler, gerçekten de daha İstiklal Savaşı bitmeden Fransa askerlerini Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan tamamen çekmiştir. Sayın Dumont'u saygıyla anıyoruz. Hoşça kalınız efendim.
Değerli dinleyicilerimiz, programı Nurettin Turan hazırladı. Yapım yardımcımız Bilgül Taşçı'ydı. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saate buluşmak dileğiyle programımızın ses kaydına da istediğiniz zaman bizburada.blogspot.com adresinden ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.